Evet, seneler öncesi bir film seyrettim. Adı Brubaker. Robert Redford oynuyor. Yaşlılar hatırlayacak o oyuncu. Bu Brubaker adında adam bir mahpusa, bir cezaevine gönderiliyor. O da yeni müdür, yeni direktör olsun. Neden? Çünkü bir önceki direktör, bir önceki müdür çok kötülük yapardı mahpusçulara. Ve o şimdi yeni bir rejim, yeni bir uygulama başlıyor orada. Ve bu Brubaker eskiden kendisi mahpusçuymuş. O da bir vakit yani mahpusa düşmüştü. Ve onun için mahpusçuların halinden anlıyor, iyi anlıyor. Ve bir önceki direktör, bir önceki müdür ne yaptı? En ağır ceza olarak bazı mahpusçulara haftalarca bir ceza verdi. Haftalarca bir karanlık odanın içinde dursunlar. Düşünebiliyor musun? Kapkaranlık. Değil sadece bir 5 dakika, haftalarca. Sen düşün kişilerin hani psikolojisine ne olacak? Ve şimdi bu odada yakın 10 kişi duruyor. Haftalarca orada bu karanlık odanın içindeymişler. Ve bu Brubaker karar veriyor, onları oradan çıkarsın şimdi. Ama ne yapıyor? Kendi işçilerine, hani oradaki bekçilere diyor ki gidin çarşıya 10 tane kara gözlük alın. Hani güneş gözlüğü gibi, kapkara. Ne kadar siyah bulursanız o kadar iyidir. Kişiler soruyorlar, neden? Ne işimiz var bunların? Brubaker cevap verip diyor ki, çok sormayın, gidin alın. Sonra görüyorsun bir sonraki sahnede, yani bu mahpusçular bu karanlık odasının içinden nasıl çıkıyorlar? Kara gözlükleri takmışlar ve dışarı çıkarken sarhoş gibi dışarı çıkıyor, salanıyorlar. Yani çok zor geliyor onlara yeniden ışığı görsünler. Bir kişi Rab'e geldi mi aynısı oluyor. Karanlıktan aydınlığa geçiyorsun. Ve Petrus, 1. Petrus mektubunda 2.9'da zaten dedi ki, o sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığa çağırdı. Ama gözlerimiz buna alışık değil, değil mi? Biz karanlığa alışmışız ve aydınlık bizi zor geliyor. Aydınlıkta yaşamak, aydınlıkta yürümek bizim için sanki önce zor. Alıştık eski sistemine, alıştık karanlığa ve o bize daha normal geliyor. Evet. İncil'de, Kutsal Kitap'ta en çok kullanılan benzetmelerden biri aydınlık ve karanlık. Ve Allah için konuşuyor, Allah ışıktır, aydınlıktır. Üç söz kullanıyor. Allah ruhtur diyor, Allah sevgidir ve Allah ışıktır, aydınlıktır. Yani Allah'ın kendisini, onun tabiatını açıklayan sözlerden biridir. Evet, o da yazıyor, işte Allah yaklaşılmaz bir ışık içinde yaşıyor. Öyle büyük bir aydınlık, öyle büyük bir şafak ki sen ona yaklaşamıyorsun. Sen de kimsin? Nasıl mesela savaşta böyle kocaman değil mi, uçakları bulmak için böyle kocaman böyle fenerleri kullanıyorlar, 2 metre geniş. Yani sen o aydınlığa bakamazsın. Baktın mı hemen kör oluyorsun. Allah öyle bir varlık diyor. Öyle bir aydınlıkta yaşıyor. Kendisi öyle. Evet. İsa Mesih ne zaman 3 kişi aldı, bir Balkan'a çıktı ve onun yanında Musa ve İlyas göründüğü zaman kendisi nasıl oldu? Hatırlıyorsunuz. Bembeyaz. Ve o da yazıyor Markus İncil'inde, öyle bir şafaklık verdi, onun yüzü parlamaya başladı. Öyle bir beyazlık diyor, yeryüzünde yok bir çamaşırcı o kadar bir beyazlık yaratsın. Öyle bir aydınlık. Ve şimdi bizim tekstimize geliyoruz. 1. Yuhanna 1. bölümde, 1. Yuhanna mektubu 1. bölümde ayet 5'ten 10'a kadar. O da Yuhanna bizi açıklıyor, nasıl lazım yani aydınlıkta yürüyelim. Sesleyin. Ve ondan işittiğimiz haber, size bildirdiğimiz haber şudur. Allah aydınlıktır. Onda hiçbir karanlık yok. Onunla beraberliğimiz var dersek ama karanlıkta yürürsek yalan söylemiş oluruz ve hakikati işlemiyoruz. Ama o aydınlıktadır ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü? O zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve oğlu, onun oğlu İsa Mesih'in kanı bizi her bir günahtan temizliyor. Devam ediyor. Bizim günahımız yok dersek kendi kendimizi aldatmış oluyoruz. Ve içimizde hakikat bulunmuyor. Günahlarımızı açık açık söyledik mi? O bizi her türlü haksızlıktan temizleyecek. Çünkü o güvenilir ve doğrudur. Ama günah işlemedik dersek onu yalancı çıkarmış oluyoruz. Ve onun sözü içimizde bulunmuyor. Evet. Ve bunu şimdi bugün anlamaya çalışıyoruz. Evet. Rab bize diyor ki karanlıktan aydınlığa çıktınız. E sonra ne yapıyoruz? Yürüyün diyor. Işıkta, aydınlıkta yürüyün. Ve bu yürümek sözü kutsal kitapta her zaman yaşamak anlamına giriyor. Yani gündelik yaşamda aydınlık içinde yürü. Karanlıktan kaç. Allah saf aydınlık ise, saf şafak böyle ışık ise ondan uzaklaşınca karanlık çoğalıyor, öyle değil mi? Ve biz buna alışıkız. Mahalle karanlıktır. Karanlık. İnsanlar karanlığın içinde ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnsanlar bir sonraki adımı görmüyorlar. Karanlık içinde yürümek çok korkunç bir şey. Her zaman düşebilirsin, her zaman bacağını kırabilirsin, değil mi? Ama aydınlık oldu mu güvenilir adımlarla, yani sağlam adımlarla yürüyebilirsin. Aydınlıkta yürüyün diyor. Ama bu ne demek? Aydınlıkta yürümek nedir? Ne demek bu aydınlıkta yürümek? Çok büyük bir söz. Çünkü diyor ki eğer bunu yaparsak diyor birbirimizle beraberliğimiz var. Yani karanlıkta yürüyen bir imanlı, karanlıkta yürüyen bir topluluk diyor ki onların arasında bir bağlantı, beraberlik olamaz. Herkes kendi içine bakarsa, herkes karanlıkta yürümeye devam ederse asıl bir muhabbet, beraberlik mümkün değildir. Evet ve aynı zamanda diyor ki aydınlıkta yürüdük mü diyor, o zaman İsa Mesih'in kanı bizi temizliyor. Çok büyük bir söz. İsa Mesih'in kanı aktı bir kere, evet. Ama onun geçerliliği devam ediyor. Biz istiyor muyuz İsa bizi bağışlasın? Biz istiyor muyuz yani imana geldikten sonra günah işlediğimiz kerek de İsa gene de bizi affetsin? O zaman ne lazım yapalım diyor? Aydınlıkta yürümek. Aydınlıkta yürümek ne demek? Birincisi ne değildir? Şimdi bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aydınlıkta yürümek demek değil ki günahsız olmak. Tamam mı? Aydınlıkta yürümek demek değil günahsızsın. Çünkü tekstin içinde ayet 8'de diyor ki günahımız yok derse kendi kendimizi aldatırız. Demek bu anlama gelemez. Ve aynı zamanda aydınlıkta yürümek demek değil imanlı olmak. Yani sanki imana geldi mi otomatik aydınlıktasın ve aydınlıkta yürüyorsun. Hayır. O da doğru değil. Çünkü diyor ki eğer onunla beraberliğimiz var dersek demek imanlı olarak gene karanlıkta yürümek için fırsat var. Demek bu iki düşünce yanlış. Değil otomatik imanlı olmak demektir ya da tamamen günahsız olmak. Bu iki düşünce yanlış. Ama şimdi bakıyoruz aslında ne anlama geliyor. Birincisi, aydınlıkta yürümek demek karanlık işleri yapmamak. Karanlık işleri yapmamak. Efesliler 5, ayet 5'ten 13'e kadar bir bakıyoruz. Orada Pavlus aynı hakikati anlatıyor bize. Hani karanlık işler nedir? Çünkü şunu kesin bilin. Ne zinacının, ne de miskin düşünen, pis düşünen bir kişinin, ne de hiçbir aç gözlünün, parantez, ki o aslında puta tapmaktır. Evet, Mesih'in ve Allah'ın krallığında öylesinin mirası olmayacak. Karanlık işler nedir bizi açıklıyor. Ne gördük burada? Zina etmek, pis düşüncelere sahip olmak, aç gözlü olmak ve en fena günah diyor, putperestlik. Devam ediyor. Hiç kimse sizi boş laflarla aldatırmasın. Çünkü tam öyle işlerden için Allah'ın öfkesi seslemeyen kişilerin üzerine gelecek. Onun için onlara sokulmayın. Çünkü bir zamanlar karanlık idiniz. Şimdi aynı tema geldik. Siz kendiniz diyor karanlık idiniz ama şimdi Rab'de aydınlıksınız. Aydınlığın evlatları gibi de yaşayın. Madem Allah aydınlıktı, ben onun evladıyım, demek onun aydınlığı yani bende belli olsun, yaşayın hayatımda. Çünkü aydınlığın yemişi her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattir. Her şeyi deneyin, acaba Allah'ı memnun ediyor mu diye. Karanlığın işleri faydasız şeylerdir. Siz onlara katılmayın, tam tersi onları açığa çıkarın. Onlar saklıda ne işler yapıyorlarsa onu anlatmak bile ayıptır. Ama ne vakit aydınlığa çıkarılırsa her şey açık açık görülüyor. İşte bir imanlı yeni bir standartla yaşıyor. Karanlıktaki kişiler onlar kendi kendini nasıl soruyor. Yani herhangi bir karar varsa ne diyorlar? Acaba ben şimdi böyle yaparsam bana fayda getirecek mi? Acaba benim için iyi mi olacak? Standart bu. Ama biz okuduğumuz gibi aydınlıkta yürüyen bir kişi, Işıkta yürüyen bir kişi başka bir standart koyuyor. Acaba Allah'ı memnun ediyor mu diye. Farkı görüyor musunuz? Seni nasıl büyüttüler mahalle? Anan baban nasıl bir fikir kafana soktular? Akıllı olacaksın. İş bitirici olacaksın. Kimseye kendini ezdirtmeyeceksin. Faydaya bak. Nerede fayda, ben oradayım. Ve aydınlıkta yürüyen bir imanlı bunu artık attı, bunu reddediyor. Böyle yaşamak bize layık değil. Biz her bir temada soruyoruz. Bu iş, şimdi yapacağım bu işi, bakıyorum bu iş hani Allah'ı memnun ediyor mu diye. Bana zarar getirirse bile, benim faydam yoksa bile ben bunu tutuyorum. Aydınlıkta yürümek bu demektir. Her durumda biz böyle karar veriyoruz. Büyük bir şey değil mi? Çünkü bugüne kadar birçok imanlı bunu anlamadı. Birçok imanlı istiyorlar daha karanlık standartını uygulasınlar. Nerede bana fayda? Ben toplantıya gidiyorum, ilahi söylüyorum, dua ediyorum, para da atıyorum ara sıra. Tam bir imanlı gibi toplantıdayım. Ama kafam aynı. Kafam daha karanlıkta. Kafam daha mahalle standartı. İkinci bir anlam. Karanlıkta değil, aydınlıkta yürümek ne demektir? İkinci bir anlam. Aydınlıkta yürümek, iki ayrı yaşam sürmemek. İki ayrı yaşam sürmemek. Yani bir aydınlık yaşamı, bir de bir karanlık yaşamı. Luka 16:8'de okuduğumuz ayette orada yazıyor ki, aydınlığın evlatları gibi yaşayın. Senin baban aydınlıktır, senin baban ışıktır. Nasıl oluyor da sen daha da karanlıkta yaşıyorsun? Yoksa iki tane hayat mı yaşıyorsun? 30 sene önce Amerika'da bir televangelist vardı. Televangelist nedir? Televizya evangelizatörü. Yani müjde yayıyor televizyonda. Özellikle Amerika'da milyonlarca kişi bakıyorlar. 30, 40, 50 milyon kişi her gün bakıyorlar. Ve o da çok popüler bir tanesi vardı. Adı Jimmy Swaggart. Her gün televizyonda vaaz veriyor. Her günde yani büyük bir heyecanla bir kişi onları tapıyor. Eyvah, bu Allah'ın adamı şimdi bize yolu gösterecek. Ama sonra meydana çıktı ki o adam aynı zaman televizyonda programı bitirdikten sonra gidiyor yolsuz kadınlarla anlaşıyor. Ve büyük bir skandal. İsa Mesih'in adı öyle battı ki artık kimse, yani televangelist duydu mu kimse onlara saygı göstermiyor. Yani imansızlar da. Fransız bir yazar vardı Fransa'da, Alexandre Dumas. O meşhur değil mi? Mektepte birini okudunuz. Evet, o Paris'te yaşarken 1860 yıllarında 12 kişi aynı mektubu yazıyor. Ve bu kişiler en ileri gelen, en popüler, en önemli kişiler Paris'te. Ve sadece bir mektup yazıyor, bir kağıt üzerinde yazıyor ki her şey meydana çıktı, vakit varken kaç. Bu sözler. Başka bir şey yok. Açıklama yok. Ne olmuş, ne, kimsin, öyle bir şey yazmıyor. Sadece bu sözleri yazıyor. Her şey meydana çıktı, vakit varken kaç. Ertesi gün bu 12 kişinin 11'i kaçtı. Ne demek oluyor bu? Yani onların hayatlarında gizli bir şey vardı. İki yaşam sürdüler. Bir tane halkın önünde bir yaşam, bir de gizli bir yaşam sürdüler. Evet, iki farklı yaşam sürdüler. Hem süslü, namuslu görünürdüler, hem de her türlü yasak işleri yapardılar. Gizli bir yaşam sürdüler. Türkiye'de bir filozof vardı, hani Mevlana, o diyor ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Ara sıra Müslümanlarda bile hakikat var. Evet. Bu hakikat çok doğru. Eğer olduğun gibi görünmek istemezsen, o zaman olduğun gibi görün. Bu birincisi. Ve Rab bizi uyarıyor. Aydınlıkta mıyız? O zaman tam olarak aydınlıkta ol. Değil bir kilise hayatı, değil ayrıca bir mahalle hayatımız olsun. Nasıl kişilerde bugün bakıyorum, iki tane Facebook hesabı var. Bir tane imanlıca, bir tane mahallece. Tamam mı? Bak, 25 Aralık, 25 Dekembri'de neler gösteriyorlar, nasıl kiliseye gidiyorlar değil mi? Kolejde, işte İsa Mesih'in doğumu, ne güzel sözler. Bak bakayım 6 gün sonra 31 Dekembri'de neler çıkarıyorlar. İçki masaları, göçekler, bilmem ne, para atmalar. Ne oluyor? Sen nesin? Aydınlıkta mısın, karanlıkta mısın? Ya Yuhanna burada çok sert konuşuyor. Yuhanna da zaten hiçbir, Yuhanna öyle böyle basit sözlerle öyle büyük hakikatler anlatıyor ki Pavlus'ta böyle bir şey yok, Petrus'ta böyle bir şey yok. Ama Yuhanna rastras. Ya aydınlıkta, ya karanlıkta. Başka bir şey yok. Böyle ortada biraz ondan biraz buna. Yok. Madem öyle, sen karanlıktasın diyor. Üçüncü bir şey. Aydınlıkta yürümek demek ki açık ve görünen bir hayat sürmek demektir. Açık ve görünen bir hayat. İmanlı lazım camdan olsun, şeffaf olsun, her taraf görünsün. Değil mi? Bazı kaplar var ve içinde ne var gözükmüyor metaldan. İçinde nasıl bir şey var gözükmüyor. Mecbursun yani üzerinde ne yazıyor ona güvenesin. Ama bir şişeye bakarsan renksiz, şeffaf, o zaman diyorsun içinde ne var tam olarak görüyorsun. Daha başka. Ve her bir imanlı da öyle camdan olmalı. Zaten İsa dedi ki aslında her bir imanlı öyledir. Tepe üzerinde kurulan kasaba saklı kalamaz diyor Matta 5:10'da. Biz zaten öyleyiz. Zaten hani her şeyin gözüküyor özellikle mahallede. Hani yabancı bir yerde uzak bir yerde tek başına yaşıyorsun. Belki kendini biraz saklayabilirsin. Belki senin işlerin hemen medara çıkmayacak ama mahalle. Mahallenin içinde sekundada her ne yaparsan, her ne laf yaptıysan hemen 2 kilometre ötede biliniyor. Affedersin tuvalete gittiğin zaman herkesin haberi oluyor. Öyle bir şey var. Onun için İsa diyor ki, tepe üzerinde kurulan kasaba saklı kalamaz. Ve senin hayatın da öyle. Sen bakıyorsun gizli hayat yaşama, aldanma. Meydana çıkıyor her bir şey. Var kişiler iki yüzlü değil, hani az önce konuştuk nasıl iki türlü yaşam sürüyor. Var öyle, bazı kişiler öyle değil ama kimse onların içini ya da evdeki durumu bilemez. Yani bu kişi başkalarına izin vermiyor, öğrenilsin onun gerçek asıl durumu. Saklı, örtülü. Evet, eğer bizim hayatımızın içinde, ya sanki camın üzerinde kara lekeler varsa, ne Allah'ın aydınlığı içeri girecek, ne de bizim aydınlığımız dışarı çıkacak. O zaman Rabbin sözü bizi değiştiremeyecek. Diyeceğiz, aman Rab, hayatımın her tarafına konuşabilirsin ama bu konuya karışma var. Rab, sen anlat bana, sen değiştir beni ama bu konuda, bu artık benim. Bazen bir hangi bir kişiye gizli bir ilişki var, bir sevgi var. Bazen belki işte affetmek istemiyorsun. Bazı konular Rab için yasak. Bazı odalar sanki Rab diyor ki bütün evime gir ama bu odayı kapatıyorum. Oraya girme. Evet. Bir tarafta bizim de aydınlığımız dışarı çıkmayacak. Başkalarına yol gösterelim. Bakın Pentekost gününden sonra 1. kilise Yeruşalim'de nasıl bir durum var idi? Apostolların İşleri 2:44-46. Bütün iman edenler bir aradaydılar. Her şeyi paylaştılar. Ve başladılar kendi malını, mülkünü satmaya. Onları herkesin ihtiyacına göre paylaştılar. Ve günden güne tek bir fikirle Allah'ın evinde devam ederdiler. Evden eve gezip Rabbin ekmeğini paylaşırdılar. Hep birlikte mutlulukla ve saf yürekle yemek yediler. Bak nasıl bir durum? Nasıl? Sen öyle yaşayabilir misin? Bütün imanlılarla birlikte. Ara sıra böyle bir hafta için, 3 gün için yani bir lager, bir kamp yapıyoruz ya da bir konferans yapıyoruz. Her şeyi paylaşıyorsun. Ay çok güzel. Ama bütün hayat böyle. Mahalleye döndükten sonra gene öyle yaşasın. Nasıl kardeşler o kadar yakın yaşayabilir birbirlerine? Bugün biz ondan çok uzaklaştık. Haftada bir kere, 2 kere falan görüşüyoruz. Ama gece gündüz beraber olmak, işte o zaman aydınlıkta yürümek ne olduğunu anlayacağım. Ve biz kendi kendimizi onlarla karşılaştırmaya kalksak, ne diyorlar? Mutluluk ve saf yürekle yemek yediler. Mutluluk ve saf yürekle yemek yediler. Onların imanı, onlara o kadar büyük bir sevinç getirdiler. Yemek yemek bile sevinç getirici bir şey var. Bugün biz nasıl yemek yiyoruz, herkes ayrı değil mi? İstemiyoruz, kimseyi görmeyelim. Her şeyi paylaştılar. Birbirimizi karışmazsak nasıl sevgi olsun? Yani sen diyorsun, bu benim özel hayatım. Kimseye bırakmıyorum, içime girsin, hani beni değiştirsin, kontak olsun. Biz birbirimize karışmazsak nasıl sevgi olsun? Birbirinizi sevin denildiği zaman sevgi karışmak demektir. Ve sen karışmaya izin vermezsen sevgi diye bir şey kalmıyor. Uzakta bir kişiye sevebilir misin? Mümkün değil. Ve topluluk olarak lazım yeni bir dereceye gelelim. Yüreklerimiz çok kapalı. Nasıl aydınlıkta yürüyeceğiz? En çok biz kime açık oluyoruz? Yani kimin karşısında kendini bırakıyorsun olduğu gibi? Her şeyi görsün, nasılsın? Cins köke karşı, akrabalara karşı öyle değil mi? Yani akraba olmayan kişinin önünde başka duruyorsun, daha süslü gösteriyorsun kendini. Ama cins kök oldu mu, sağlıyorsun kendini, öyle değil mi? Çünkü biliyoruz, onlar lazım bizi korusunlar, bizi tutsunlar. Güven var. Ama imamların arasında bu güven yok sanki. Bugün can ciğer arkadaş, iki imamlı, bugün can ciğer arkadaş en ufak bir meselede birbirlerine kan kusuyor, birbirlerine küs oluyor, birbirlerine yani bir daha konuşmuyorlar. Bitti. İmanlı, imanlı. Allah'ın evladı, Allah'ın evladı. Işıkta yürümek, o da ışıkta yürüyor ama hayır, ışıkta yürümüyorsun. Sen ona yüreğini açtın, o da yayacak seni dört mahalleye mesela. 700 sene önce, bugün İsviçre, Şveçarya, Avrupa'nın sanki en zengin, dünyanın en zengin devleti. Ama hep öyle değildi. Yüzlerce sene İsviçre çok fakir bir devletiydi. Avrupa'nın en fakir devletiydi. Ama nasıl bir devlet? Hiç gittiniz mi oraya? Aslında dersin burada devlet olmaya hiçbir sebep yok. Üç tane dil konuşuyorlar. Bir parça Fransa, bir Fransızca, bir parça Almanca, bir parça İtalyanca. Ha, nasıl bir devlet oldular? 700 sene önce 15 kasabadan bu İsviçre'de hani kasabanın önderleri, hükmetler bir araya geldiler ve yemin ettiler sonsuzlara kadar bir olacağız. Ne olursa olsun hiçbir devlet bizi bozamaz. Almanca konuşan Alman olmayacak, Fransızca konuşan Fransız olmayacak. Biz birliğimizi koruyacağız sonsuza kadar. Ve 700 sene oluyor bu yemini tutuyorlar. 700 sene. Bir topluluk bunu yaparsa ne olacak? Bir topluluk derse biz ne olursa olsun beraber kalacağız. Problemler olacak. Dargınlıklar olacak. Hani aramızda çekişmeler olacak ama bu bizim birliğimizi bozmaz. Öyle bir yemin edilirse o zaman anlıyoruz aydınlıkta yürümek nedir? Böyle yaşamak için lazım açık olasın. Böyle yaşamak için lazım candan olasın. Mahallede bu yok değil mi? Mahallede böyle bir güven yok. Öyle bir hani hatta karı koca arasında bile yok. Evlilik hayatında bile böyle bir şey yok. Evlilik hayat boyunca süren bir birlikte şey imanın için. Mesih'in istediğine göre bir evlilik hayat boyunca sürüyor. Ölüm sizi ayrılana kadar değil mi? Öyle yemin ediyoruz evlenirken. Ama mahallede nasıl? Aman sakın nikah yapmasın da ayrılmak daha kolay olsun. Ne oluyor? Sanki güven yok. Sanki birleşirken bile ayrılmak için hesap yapıyorsun. Hazırlık yapıyorsun. İmanların arasında bu lazım böyle olmasın. Evet, sanki karı kocada nasıl bir düşünce var? Zorluk görünce ayrılacağım. İşte zor oldu mu o zaman hop ben yokum. İmanlılar da aynı. Azıcık zorluk gördük mü başka toplantıya kaçıyoruz. İşte büyük kasabada yaşanır mı toplantılar bol. Olmazsa ben yeni bir tane kuracağım, o da var. Hayır, aydınlıkta yürümek böyle bir açıklık gerektiriyor. 1. Petrus 2, ayet 1 ve 2, onu okuyoruz. Onun için her türlü kötülük, her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak bunları bir tarafa atın. Ben bunlara diyorum dişi günahlar. Değil mi? Var erkek günahları, bir de dişi günahlar var. Erkek günahlar belli. Herkes onları görüyor bütün mahalle önünde. Ama dişi günahlar o kadar anlaşılmıyor. Ne diyor? Kötü, her türlü kötülük, kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve zem yapmak. Bunlar anlaşılmıyor değil mi? Bunu yaptın mı çok belli değil. Ama Petrus bununla başlıyor. Allah'ın sözü devam ediyor. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyesiniz. Bu sözler vaftizden sonra konuşulan bir vaazın sözleri. Yani kişi yeni vaftiz olmuş ve Petrus şimdi onlara konuşuyor. Yeni doğmuş bebekler. Vaftiz oldunuz, yeni doğmuş bir bebek gibisiniz. Yeni doğmuş bir bebek gibi Mesih'te yaşamaya başladınız. Ne oluyor? Şimdi lazım büyüyesiniz. Büyümek var. Süt nereden geliyor? Bebeğe nasıl süt veriliyor? Allah'ın sözü diyor, o süttür. Evet, ve bu işleri yaparsan, vaftizden sonra, kötülük, kurnazlık, kıskançlık, zem yapmak, bunları yaparsan diyor, hem kendini zarar veriyorsun, hem topluluğa. Aydınlıkta yürümek diye bir şey yok. Evet, bunlar sanki reflekstir, değil mi? Yani eski kişinin, yeniden doğmamış bir kişinin refleksleridir. Kötülük yapmak, bize refleks gibi, normal. Kurnazlık yapmak, kıskançlık, Zem yapmak bu en büyük bir refleksidir. Bir kişi bir laf atıyor, bum. Ne oluyor? Hemen, ben zaten biliyorum. O adam öyledir. Ne oluyor? Bu senin refleksin. Hiç düşünmeden yapıyorsun. Bir refleks nedir? Mesela göz pupili var değil mi? O da bir böyle feneri vurdun mu hemen küçülüyor. Ya da diz değil mi? Dizin üstüne kokavanın üstüne koydun mu doktor bir küçük çekiç vuruyor, bum, otomatik ayak kalkıyor. Refleks kontrol edemezsin. Aynı bunun gibi Petrus'un saydığı bu şeyler burada sanki hiç düşünmeden yapılan hareketlerdir. Kendiliğinden olan hareketler, normal tepki, normal reaksiyon. Ve herkeste bencil, egoist refleksler var. Yani bunun içimizde var. Karanlıktan kalan refleksler var. Aman bana ne olacak? Bu benim için ne demek oluyor? Bu ilk refleksin. Bir hangi bir şey duyuyorsun, ilk aklına gelen bir şey değil. Yani mesela bu kardeşim için ne demek oluyor? Acaba kiliseyi nasıl etkiliyor? Hayır, bana ne olacak? Öyle değil mi? Bu refleks var bizde. Bencil refleks. Ve bu refleks bize öyle hareketleri itiyor, kalkıyor. Kıskançlık, zem yapmak, kurnazlık. Neden? Çünkü egoist refleksler vardı sende. Bencil refleks var. Refleksler. Aydınlıkta yürüyen bir kişi bencillikten kurtuluyor. Onda o refleksler yavaş yavaş yok oluyor. Bir daha soruyorum. Kurtulmuş bir kişi, aydınlıkta yürümeye karar veren bir imanlı, o bencillikten kurtuluyor. Sen bunu istiyor musun? Rab beni kurtar bencilliğimden. Öyle diyor musun? Başlayın başkalarını düşünmeye. Başlayın yani başkalarına hizmet etmeye. Öyle dua ediyor musun? Yoksa duaların bile bencil. Yoksa duaların işte hani bana ver. 1. Korintiler 12:6-27 şöyle diyor. Bir parça acı çekerse bütün parçalar acı çekiyor. Yani kilisenin bir imanlısı acı çekerse bütün parçalar diyor acı çekiyor. Pavlus benzetiyor bizim kilisemizi yani bir bedene. Nasıl bedenin içinde değişik organlar var ve hepsi birlikte çalışıyorlar. Aynı biçimde Pavlus diyor ki siz de öyle. Olamaz karaciğeri boks yaparken bir acı gelsin de her bir taraf bunu hissetmesin. Evet, bir parça şerefli olursa bütün parçalar onunla seviniyor. Ama tersi de doğrudur. Mesih'in bedeni sizsiniz ve birbirinizin parçalarısınız. Bütün parçalar onunla seviniyor ve acı çekiyor. Bir kardeşin başına bir şey geldi mi? Hastalık olsun, kötülük olsun. Hani herhangi başka bir kötü bir olay. Sen bunu hissediyor musun? O zaman bir bedeniz. Ve öbür tarafta bir başka imanlıya. Yani yazıyor burada. Bütün parçalar onunla seviniyor. İyi bir şey oldu mu? O zaman onun için seviniyor musun? Acaba. Mesela bir kardeş kendine araba almış. Senin içinde en birinci refleksin nedir? Niye bende yok? Nereden almış o parayı? Bu mu? Bu mu senin ilk refleksin? O zaman daha karanlıkta yürüyorsun, affedeceğim. O zaman daha bencil refleksler var sende. Kötülük, kıskançlık, zem yapmak. Okuyoruz ama anlamıyoruz kendi hayatımızda bu nasıl oluyor. Kaldı şimdi bunun yerine yeni refleksler oluşturalım, öyle değil mi? Kaldı ki İsa Mesih'in aydınlığı bizi o kadar değiştirsin ki bizde yeni refleks oluyor. Hiç düşünmeden otomatik içimizden iyilik çıkacak. Ne de eskiden zem çıkardı. Kötülük yapmak, laf yapmak. Evet. Yuhanna 3. bölüm 26-30'a kadar. Ve Yahya'ya gelip ona dediler ki, Yahya, bazı kişiler Yahya'ya geliyor, ona haber veriyor. Muallim, Yordan Irmağı'nın öte tarafında bir adam, yani İsa, senin yanındaydı ya. Evet, Yahya İsa'yı vaftiz etmişti. Yahya daha büyük. Hani sen ondan için şahitlik yaptıydın. İşte o vaftiz ediyor, herkes de ona gidiyor. Sen düşün. Sen bir pastorsun. Bu da var 500 kişi. Oo, ne kadar büyük bir şey. Ondan sonra ötede diyorsun. Ona hepsi kaçıyor başkasına gidiyor. Oho. Refleksler. Kaynıyor. Ne duygular geliyor sana? Göstereceğim onu. Mahvedeceğim onu. Bitireceğim onu. Ne? Beni mi bırakacaksınız? Değil mi? Bu duygular geliyor. Evet. Yahya cevap verip dedi ki. Bak nasıl cevap veriyor. Gelin kimin ise işte güvey odur. Ama güveyin dostu onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. O lazım büyüsün, ben gene lazım küçüleyim. Bak, hiç kıskançlık yoktu onun. Hiç demedi, nasıl İsa benden daha büyük oldu. Hayır, sevindi diyor. Gelin kimin iyisi? Gelin kilise, değil mi? Kalabalık İsa'ya gidiyor, güvey odur. Madem Rab izin verdi ona gitsin, ne demek bu? Asıl güveydir. Ama ben güveyin dostuyum. Ben sevinmiyorum, bana geliyorlar. Ben başkasının sevincine katılıyorum. Sanki okuduğumuz 1. Korintiler ayetinin bir komentarı, bir açıklaması. Bir parça şerefli olursa hepsi seviniyor. Benim sevincim tamam oldu diyor. Kişiler Yahya'dan kaçıp İsa'ya gidiyor, o gene seviniyor. Son olarak aydınlıkta yürümek demek sevgi dolu bir yaşam demektir. Sevgi dolu bir yaşam demektir. 1. Korintiler 13 ayet 7. Sevgi her şeyi örter, her şeye inanır, her şeyi umut eder ve her şeye dayanır. 4 söz konuşuyor burada. Her şeyi örter, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Mesela bir kardeş bir yanlışlık yaptı. Günah işledi. Nasıl bir tepki gösteriyorsun? Hani adam yaptı etti belli. Değil böyle söylenti ama gerçek olduğu meydana çıktı. O zaman birincisi sevgi her şeyi örter. Eski refleksler o kişi hakkında zem yapacaksın. O kişinin kötülüğünü yayacaksın. Tamam mı? Başkalarına ne kadar kötü hor görünürse ben de o kadar iyi görüneyim diye. Yani onun yanında benim durum daha iyiydi değil mi? Yeni refleksler nasıl? Bu kardeşi nasıl yardım edebilirim? Sevgi diyor, her şeyi örter. Örtmek iki türlü olabilir. Birinci örtmek, hasır altı etmek değil mi? Hasır altı etmek. Yani tam temizlik yapıyorsun, zil çalıyor, eyvah ne yapayım şimdi, misafir geldi. Kaldırıyorum kilimi, tak tak tak tak, tozlar bunun altına atıyorsun değil mi? Hasır altı etmek diyoruz buna. Evet, o değil. Biz günahı görmemezlikten gelmiyoruz. Ama bir yara, bir yangın oldu, insan tutuştu, derisi yandı, çok kötü bir durumdadır, ölebilir. O zaman doktor sarıyor onu, örtüyor onu. Biz de günahlı kişinin, tövbe etmiş kişinin günahını böyle örtüyoruz, iyileşsin diye. İkinci bir şey, sevgi her şeye inanır. Bu demek değil, bavnosun değil, işte seni aldatabilsinler. Ama kulağına geliyor bir haber, falanca kardeş böyle böyle yapmış. Eski refleksler nasıl? Duymuşsun o kardeşin günahını. De ben zaten biliyordum, bu adam hep öyle. Yeni refleksler belki de yapmadı. Öyle konuşuyorsun artık. Belki de yapmadı. Yaptıysa belki de bilerek yapmadı. Anlamadan yaptı. Anlayarak yaptıysa belki yaptı ama bu biçimde değil. Anlıyor musunuz? Yani son derece kadar kardeşimi korumaya çalışıyorum. Sen kendi kardeşin içindesin. Avukat mı yoksa savcı mı, prokuror mu? Onu kurtarmaya mı bakıyorsun yoksa suçlamaya mı bakıyorsun? Evet, avukat suçsuz çıkarmaya bakıyor ama savcı, prokuror suçluyor. Sonra sevgi her şeyi umut ediyor. Sen biliyorsun kardeşin suçlu, yaptı, o zaman nasıl devam edeceksin? Eski refleksler, o artık imanlı değil, bitti. O bir daha iman edemez. Ya da bazıları daha da duhovlu, daha da ruhsal konuşuyor. O seçilmişlerden değil, o seçik değil. Adam toplantıya kirletti, onu lazım atalım. Kutsal ruh artık ondan ayrıldı. Böyle laflar yapıyoruz değil mi? Bu eski refleksler, bize iyi geliyor. Ama yeni refleksler, aydınlıkta yürüyen bir kişinin refleksleri nasıl? Tamam, yaptı ama bakalım devam edecek mi? Belki de değişir. Böyle. Ve son olarak sevgi her şeye dayanır. Sevgi her şeye dayanır. Aa, bu bizim için çok büyük bir şey. Neden? Biz imanlılar öyle bir şey, belki bir şeyler yapıyoruz ama zorluk gördük mü? Yokuz. En ufak bir zorluk gördük mü? Yokuz. Küçük bir hizmet yap, hani toplantıda başlıyorsun, iyi devam ediyor ama azıcık bir zorluk gördün mü? Buraya kadar bitti. Olmadı. Biliyorum, bu iş benim için değil. 15. yüzyılda Mongolo İmparator Kral Timur Lenk vardı. Belki duydunuz. O papaya haberci gönderdi. Mongollar biliyorsunuz en büyük imparatorluk kurdular. En vahşi, en kötü halk idi. Ve o adam papaya haberci gönderiyor. Kendisine Mongollara misyoner gönderirsin. İstiyor Hristiyan olmak. Düşünebiliyor musunuz? Ve o İsa Mesih'in inancını paylaşsınlar. Papa gönderiyor iki tane keşiş, monah. Moğolistan'a gitsinler, Mongolia'ya gitsinler. Ve daha Ukrayna'ya gelince, yani sadece 1000 kilometre yol yaptılar. Zorluk gördüler ve döndüler. İşini bitirmediler. Düşünebiliyor musunuz? Onlar devam etseydiler Mongollar hepsi Hristiyan olacak. Ama azıcık zorluk görünce buraya kadar. Sen Rab için ne kadar dayanıyorsun? Azıcık uğraşmak, azıcık soğuk, azıcık açlık, azıcık uykusuzluk çekmek sana zor mu geliyor? Öyle değil mi? İçimizdeki refleksler böyle. Tamam gideceğim kardeşi ama bekliyorsun otobüs gelsin. 10 dakika, 15-20 dakika soğuk, üşüyorsun. Olmadı, eve gidiyorum. Öyle mi? Kardeşin o kadar mı değersiz yani dayanasın? Yarım saat soğuğa. Ben yokum, lazım eve gideyim. Sen kardeşini seversen 3000 kilometre yol yapacaksın. 3 gün uykusuz kalacaksın. 1 hafta aç kalacaksın. Lazımsa. Ama en ufak bir problem, en ufak bir zorluk. Ben yokum. Sevgi her şeye dayanıyor. Aydınlıkta yürümek budur. Ama en zor sana karşı günah işlendi mi dayanacaksın mı? Hı? Sana karşı azıcık küçücük bir şey yapıldığı zaman sen dayanacaksın mı? Eski refleksler ya patlayacaksın ya da İçine kapanacağım. Kimseye anlatmayacağım ama eve gelince bana yaptılar. Ya da patlarsın. Ne? O da kimdir? Bana öyle yapsın. Bak şimdi ona gösterin. Ya da içine kapatıyorsun. Soğuk davranıyorsun. Uzak duruyorsun. Kardeş ama için kapalı. Var bir çiçek mimoza. Duydunuz mu? Mimoza. Öyle uzun yani yaprakları var. Ve sen bir kere dayanır. Hop bir kere bütün yapraklar kapanıyor. Refleks. Birçok imanlı kardeş mimoza. Bir yanlış laf yap, bir yanlış bakış yap, bir kere el uzatma şu köleşmedi benimle diye mimoza gibi kapanıyor. Ne bu? Eski refleksler, karanlıkta yürümek refleksleri. Aydınlıkta yürürsek diyor bunları yeneceğiz. Son olarak bir doktor gibi kendi reflekslerini ölç. Kendi kendine bak bir kere. Ben nasıl yaşıyorum, nasıl reflekslerim var. Çünkü refleks demek içinde bu var. Kontrol etmeden, düşünmeden tak onu yapıyorsun. Ve bu da belli oluyor. Eski mi yeni refleksler var. Karanlıkta mıyım, aydınlıkta mıyım? Bunlar belli oluyor. Ben başkalarının hakkında nasıl düşünüyorum? İlk önce aklıma gelen nedir? İyi mi, kötü mü? Ama bu aynı zamanda bir silah gibidir. Romalılar 13-12'de diyor ki aydınlığın Işığın silahları var. Ruhsal bir savaş içinde bulunuyoruz. İmanlar gittikçe daha fazla anlıyorlar. Yani eskisi gibi keyif yok. Eskisi gibi rahat yok. Herkes soruyor bana aman ne olacak? İsa ne zaman gelecek? Bu işte asırlar için ne yapacağız? Şudur budur. Artık panika var. Değil mi? Daha 4-5 sene önce, 3 sene önce, 2 sene önce nasılydı? Rahat. İsa gelse ne zaman isterse. Şimdi ruhsal bir savaş içindeyiz. Kardeşler, hani istersen devam et uyuma, istersen uyan. Ama ruhsal savaşın içinde savaş derken silah lazım. Silahsız savaşa gittin mi bittin. Ve aydınlık diyor, aydınlıkta yürümek bir silah gibidir. Romalılar 13, ayet 12. Şöyle diyor. Gece ilerledi, gün yakınladı. Onun için lazım karanlık işlerden soyunalım. Ve ışık silahlarını kuşanalım. Görüyor musunuz? Aydınlıkta yürümek senin için bir silahtır. Sen zorluk görüyorsun. Sen diyorsun bana zor gelecek bu eski reflekslerden kurtarayım. Karanlıktan çıkayım aydınlığa. Tam olarak aydınlıkta yürüyeyim. Ama bu adımı attın mı kaybetmeyeceksin kazanacaksın. O zaman zorluklar geldi mi? O zaman şeytan daha fazla baskı yaptı mı? O zaman bir silahım var. Ben aydınlıktayım. Allah'ın tarafındayım. Eski refleks aydınlıktan korkuyoruz. Bizi zarar getirecek. Ama aydınlık bir silahtır. Ne kadar aydınlık varsa o kadar korunmuş oluyoruz. Rab sizinle olsun.